Ayrım 7, sayfa 68. Şeytan ateşliydi. Filo ile fena kapışmıştık ve canım sarhoş olmak veya masaj salonuna gitmek istemiyordu. Arabama atlayıp batıya, rıhtıma doğru sürdüm. Hava kararmak üzereydi. Ağır ve keyifli sürüyordum. Rıhtıma girdim, park ettim ve yürümeye başladım. Oyun salonunun önüne durdum. İçeri girdim. Birkaç el tilt oynadım ama dayanılmaz bir sidik kokusu vardı içeride. Çıktım. Atlı karıncaya binecek yaşı geçmiştim. Es geçtim atlı karıncayı. Bildiğiniz tipler dolanıyordu rıhtımda. Uykulu ve ilgisiz insanlar. İşte o anda yakın bir binadan gelen kükreme sesini duydum. Kaset veya plaktı şüphesiz. Binanın önünde bir çığırtkan duruyordu. Evet bayanlar baylar. İçeride, bu binanın içinde. Onu yakalayıp hapsetmeyi başardık. Şeytanı. Girin ve gözlerinizle görün. Düşünün. Bir çeyreğe, sadece 25 sente şeytanı görebileceksiniz. Tüm zamanların en büyük kerizini, cennete gerçekleştirilen tek devrimin mağlubunu, Flo'nun bana ettiklerini biraz olsun unutabilmek için biraz komediye hazırdım doğrusu. Çeyreği verdim. Benimle birlikte 5-6 keriz daha girdi içeri. Adamın tekini kafese kapatmışlardı. Kırmızı sprey boya sıkmışlardı üstüne. Ağzında küçük duman bulutları ve zaman zaman alev çıkartan bir şey vardı. İyi bir gösteri sergilediği söylenemezdi. Kafesin içinde volta atarak dönüyor, lanet olsun buradan çıkmam gerek, nasıl düştüm bu keriz tuzağına deyip duruyordu. Size şu kadarını söyleyeyim, tehlikeli görülüyordu. Birden çok hızlı ve peş peşe 6 ters salto attı. Son saltodan sonra ayaklarının üstüne kondu. Ve etrafına baktıktan sonra ağzına sıçayım, çok kötü hissediyorum kendimi dedi. Sonra beni gördü. Kafesin hemen yanında duruyordum. Yanıma geldi. Bir soba kadar sıcaktı. Bunu nasıl becerdiklerini akıl erdiremedim. Oğlum dedim. Geldin nihayet. Bekliyordum. Bu lanet kafeste 32. günüm. Ne diyorsun sen? Oğlum, oğlum dedi. Kafa bulma benimle. Bu gece geç saatte tel makasını al, gel ve beni kurtar. Bırak bu işleri, dedim. 32 gündür bu kafesteyim oğlum. Özgürlüğüme kavuşacağım nihayet. Sen şimdi şeytan olduğunu mu iddia ediyorsun? Kendi götümü sikeyim ki şeytanım. Şeytan olsaydın doğaüstü güçlerini kullanıp buradan çıkardın. Güçlerimi geçici olarak yitirdim. Şu çığırtkan var ya, onunla aynı ayyaş koğuşuna düştüm. Ona şeytan olduğumu söyledim ve kefaletimi ödedi. Güçlerimi o kodeste kaybetmişim. Ona ihtiyaç duymazdım yoksa. Sonra beni tekrar sarhoş etti ve uyandığımda bu kafesin içindeydim. Cimri orospu çocuğunun teki. Köpek maması ve fıstık ezmesiyle besliyor beni. Bana yardım et oğlum. Yalvarıyorum. Kafayı yemişsin sen dedim. Tımarhanenin tekinden kaçtın muhtemelen. Bu gece gel ve beni buradan kurtar oğlum. Çığırtkan içeri girip şeytanla seansımızın sona erdiğini bildirdi. Devam etmek istiyorsak bir çeyrek daha ödemeliydik. Bana yetmişti. Diğer kerizlerle birlikte dışarı çıktım. Hey, konuştu seninle, dedi yanımda beliren ufak tefek bir ihtiyar. Her gece gelip onu izledim. Biriyle konuştuğuna ilk kez şahit oldum. Hikaye dedim. Çığırtkan önümü kesti. Ne dedi sana? Seninle konuştuğunu gördüm. Ne dedi? Her şeyi anlattı bana dedim. Sakın iştahlanma arkadaş. O benim. Üç bacaklı sakallı kadından beri bu kadar para kazanmamıştım. Ne oldu o? Ahtapot adamla kaçtı. Kansas'ta bir çiftlik yönetiyorlar şimdi. Siz hepiniz delisiniz. Sana söylüyorum. Onu ben buldum. Bulaşma. Arabama gittim. Bindim ve Flo'ya döndüm. İçeri girdiğimde mutfakta oturmuş viski içiyordu. Orada oturup bana birkaç yüz kere ne işe yaramaz ne boktan bir adam olduğumu söyledi. Fazla bir şey söylemeden bir süre içtim onunla. Sonra kalktım. Garaja gittim. Tel makasını aldım. Cebime soktum. Arabama bindim ve gazladım. Arkadan girdim binaya. Kapının mandalı paslıydı. Hemen kırıldı. Kafesin ortasında uyuyordu. Telleri kesme işine giriştim. Ama kesemiyordum. Kalındı teller. Derken uyandı. Oğlum dedi. Döndün. Biliyordum döneceğini. Moruk bu makasla bu telleri kesemiyorum ben dedim. Teller çok kalın. Ayağa kalktı. Ver hele. Tanrım dedim. Ellerin sıcak. Ateşin var senin. Tanrı diye hitap etme bana dedi. Pamuk ipliği keser gibi kesti o telleri. Kafesten çıktı. Ve şimdi oğlum sana gidelim. Güç toplamam gerek. İki dana bifteyi indirdin mi mideye bomba gibi olurum. O kadar çok köpek maması yedim ki her an havlamaya başlayabilirim. Arabama bindik ve evime götürdüm onu. İçeri girdiğimizde Flo mutfakta viski içiyordu. Başlangıç için herife bir sucuklu yumurta pişirdim. Flo'nun karşısına oturup yemeye başladı. Arkadaşın da şeytan tüyü var dedi Flo bana. Şeytanın ta kendisi olduğunu söylüyor dedim. Canlı kanlı bir kadınla yatağa girmeyeli çok oldu dedi adam. Uzanıp Flo'yu dudaklarından öptü. Geri çekildiğinde Flo şoka girmişti. Kimse beni bu kadar ateşli öpmemişti dedi. Ve çok öpüştüm. Sahi mi? Dedi adam. Öpüştüğün gibi sevişiyorsan dayanılmaz bir şey olur herhalde. Tahayyül bile edemiyorum. Yatak odası ne tarafta? Diye sordu adam. Hanımefendiyi izle dedim. Flo'nun peşinden yatak odasına gitti ve ben kendime koca bir bardak viski doldurdum. Ömrümde böyle çığlıklar, böyle inlemeler duymamıştım. Ve temizinden 45 dakika sürdü. Sonra dışarı çıkıp tek başına oturdu. Kendine bir viski koydu. Oğlum dedi, sıkı bir kadın bulmuşsun kendine. Salondaki kanepeye gidip uzandı. Uyuyakaldı. Yatak odasına gidip soyundum. Flo'nun yanına uzandım. Tanrım dedi, inanamıyorum. Cennetten girip cehennemden çıktık. Kanepeyi tutuşturmaz inşallah dedim. Elinde sigara ile uyuma alışkanlığı mı var? Ne diyorsun sen Allah aşkına? Eve hakim olmaya başlamıştı. Kanepede ben yatıyordum. Her gece Flo'nun çığlıklarını dinlemek zorunda kalıyordum. Bir gün Flo alışverişteyken mutfak masasında onunla konuşma fırsatı buldum. Bira içiyorduk. Dinle dedim. Sana yardım etmiş olmam sorun değil ama yatağımı ve karımı kaybettim. Senden gitmeni isteyeceğim korkarım ki. İnanıyorum ki biraz daha kalacağım oğlum. Karın gibi kadın kolay bulunmuyor. Bak moruk dedim. Seni buradan çıkartmak için aşırı yöntemler uygulamak zorunda bırakma beni. Kabadayılık ha? Dinle kabadayı. Haberlerim var sana. Doğaüstü güçlerime kavuştum. Benimle düzüşmeye kalkarsan yanabilirsin. Bak, bir köpeğimiz vardı. Kemik torbası. İş görecek hali kalmamıştı. Ama geceleri havlardı. Bekçilik ettiği söylenebilirdi. Parmağını köpeğe doğru doğrulttu. Hapşırığı andırır bir ses çıktı parmağından. Sonra cızırdadı ve ince bir alev çizgisi uzayıp kemik torbasına değdi. Kemik torbası buruştu ve yok oldu. Orada değildi artık. Ne kemik, ne kürk, ne de koku. Boşluk sadece. Pekala moruk dedim. İki gün daha kalabilirsin ama sonra gitmen gerek. Bana bir biftek yap dedi. Karnım aç. Sperm azalması da söz konusu galiba. Kalkıp tavaya bir biftek attım. Yanına da biraz patates kızart dedi. Bir de domates dilimle. Kahve istemiyorum. Uykusuzluk çekiyorum. İki bira içerim yalnız. Yemeği hazırlayıp önüne koyduğumda Flo girdi içeri. Merhaba sevgilim dedi. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi dedi. Ketçap yok mu? Kalktım. Arabama bindim ve rıhtıma sürdüm. Yeni bir şeytan bulmuştu çırtkan. Çeyreği verip içeri girdim. Bu şeytan yürekler acısıydı. Üstündeki kırmızı boya onu delirtiyordu. Ve delirmemek için sürekli içiyordu. Hiçbir özelliği yoktu. İçerideki üç kişiden biriydim. İnsandan çok sinek vardı içeride. Çığırtkan yanıma geldi. Sahicisini benden çaldığından beri nefesim kokuyor. Onu sergiliyorsundur mutlaka, dedi. Bak dedim, onu sana iade etmeye hazırım. İyilik yapmaya kalkıştım. Hepsi bu. Bu dünyada iyilik yapmaya kalkışanların sonu ne olur bilmez misin? Evet, 7. cadde ile Broadway kavşağında dergi satarlar. Adım Ernie Jamestown, dedi. Her şeyi anlat bana. Arkada bir odam var. Ernie ile arkadaki odaya girdim. Karısı masaya oturmuş, viski içiyordu. Başını kaldırdı. Bak Ernie, bu salak bizim yeni şeytanımız olacaksa, üçlü bir intihar gösterisi tertiplemeye yeğlerim. Sakin ol, dedi Ernie. Ve şişeyi geçir. Her şeyi anlattım Ernie'ye. Can kulağıyla dinledikten sonra seni oradan kurtarabilirim, dedi. İki zaafı var. İçki ve kadın. Ve bir şey daha. Nasıl oluyor bilmiyorum ama kapatıldığında kodeste veya kafeste olduğu gibi doğaüstü güçlerini kaybediyor. Buradan başlamalıyız bence. Ernie dolaba gidip bir sürü zincir ve kilit çıkardı. Sonra telefona gidip Edna Hemlock ile görüşmek istediğini söyledi. Edna Hemlock bizi 20 dakika sonra Woody'nin barının önünde bekleyecekti. Ernie ile arabama bindik. Yolda iki şişe viski aldık. Edna'yı bulduk ve evime yollandık. Hala mutfaktaydılar. Deli gibi yiyişiyorlardı. Ama Edna'yı görür görmez şeytan benim hatunu unuttu. Kirli bir don gibi fırlattı attı benim hatunu. Edna tarnıçaydı. Sıfır imalat hatası. Neden birkaç kadeh içip tanışmıyorsunuz? Dedi Ernie. İkisinin de önüne birer viski bardağı koydu. Şeytan Ernie'ye baktı. Beni kafese kapatan sen değil miydin lan? Unut gitsin dedi Erne. Geçmiş geçmişte kalsın. Yok ya. Parmağını doğrulttu ve ince alev Erne'ye doğru uzadı ve Erne orada yoktu artık. Edna gülümseyip viskisini kaldırdı. Şeytan gülümsedi. Bardağını kaldırdı ve dipledi. İyi viski dedi. Kim getirdi? Biraz önce aramızdan ayrılan adam dedim. Ha, şeytan ve Edna birer bardak daha içtiler ve göz düzüşmesine geçtiler. Karım şeytana çıkıştı. Çek gözlerini o kaltaktan. Hangi kaltaktan? Ondan. İçkini iç ve çeneni kapa. Parmağını karıma doğrulttu. Küçük bir cızırtı oldu ve karım gitmişti. Sonra bana baktı. Bir şey mi diyeceksin? Tel makası getirmiştim ben. Hatırladın mı? Ayak işlerini görmek için buradayım. Temiz havlu filan. Doğaüstü güçlerime kavuşmaktan dolayı çok mutluyum. Oldukça kullanışlı dedim. Dünyanın nüfus sorunu var zaten. Gözleriyle neyi düzüyordu. Öylesine kenetlenmişti ki gözlerine. Şişelerden birini aldığımı fark etmedi. Şişeyi aldım, arabama atladım ve rıhtıma sürdüm yine. Ernie'nin karısı arka odadaydı hala. Şişeyi görünce gözleri parladı. İki içki koydum. Kafesteki yeni adam kim diye sordum. Yerel üniversitelerden birinin futbol takımından. Cep harçlığına ihtiyacı varmış. Ne kadar güzel göğüslerin varmış senin. Öyle mi buluyorsun? Erne göğüslerimle ilgili tek laf etmemiştir bugüne dek. İç, iyi viski bu. Yanına oturdum, kalçaları dolgundu. Öptüğümde karşı koymadı. Yoruldum bu hayattan dedi. Erne hep saçma sapan işlerin peşinden koşmuştur. İyi bir işin var mı senin? Elbette. Drombo Western'de sevkiyat şefiyim. Bir daha öp beni dedi. Üstünden inip çarşafa silindim. Erne öğrenirse ikimizi de öldürür dedi. Erne öğrenemeyecek. Yersiz endişelere kapılma. Harika sevişiyorsun dedi. Ama neden ben? Anlamıyorum. Yani ne dürttü seni? Ha, beni şeytan dürttü. Bir sigara yaktım. Arkama yaslandım. Dumanı çektim. Ve mükemmel bir halka üfledim. Kalkıp banyoya gittim. Bir dakika sonra sifonu çekti. Pearl Harbor'ı hatırlıyor musunuz? Günde iki kez çıkabiliyorduk avluya. Öğleden önce ve öğleden sonra. Yapacak fazla şey yoktu. Mahpuslar işledikleri suçlara göre arkadaşlık kuruyorlardı. Hücre arkadaşım Taylor'ın dediği gibi sübiyancılar ve teşhirciler toplumsal merdivenin en altında, dolandırıcı ve sahtekarlar ise en üstünde yer alıyorlardı. Taylor avluda benimle konuşmadı. Büyük bir dolandırıcı ile bir aşağı bir yukarı volta atıyordu. Ben tek başıma oturdum. Birkaç kişi bir gömleği top şeklinde yuvarlamış atıp tutuyorlardı. Eğleniyormuş gibi bir halleri vardı. Mahpuslara yönelik aktiviteler yok denecek kadar azdı. Bir süre oturdum. Derken yere çömelmiş bir grup dikkatimi çekti. Barbut oynuyorlardı. Kalkıp yanlarına gittim. Bir dolara yakın bozukluk vardı cebimde. Birkaç el izledim. Zar atan üst üste üç el kazandı. Şansının tükenmiş olduğunu umarak ona karşı oynadım. Çuvalladı. Bir çeyrek kazanmıştım. Adamlardan birinin elinin ısındığını hissettiğim anda bekliyordum. Şansının sona erdiğini hissedince de ona karşı oynuyordum. Diğer oyuncuları her el oynadıkları dikkatimi çekmişti. 6 kez oynayıp 5 kez kazandım. Derken sıraya girip hücrelerimize yollandık. Uygun adım. 1 dolar kârdaydım. Ertesi sabah oyuna daha erken girdim. Sabah seansında 2,5, öğleden sonra ise 1 dolar 70 sent kazandım. Oyun sona erince genç biri geldi yanıma. Şansın yerinde arkadaş dedi. 15 sent verdim ona. Yürüdü gitti. Bir başkası adımlarını adımlarıma uydurdu. Bir şey verdin o orospu çocuğuna diye sordu. Evet, 15 sent. Mano alıyor o piç. Metelik verme. Farkına varmamıştım. Alıyor. Her elde kesiyor potu. Yarın gözüm onun üstünde olacak. Ayrıca teşhircilikten yatıyor. Çükünü küçük kızlara göstermek onu tahrik ediyor. Ya dedim. Nefret ederim teşhirci amca kağızlardan. Yemekler berbattı. Bir akşam yemekten sonra Taylor'a barutta kazandığını söyledim. Biliyor musun? Burada yemek satın alabilirsin. Leziz yemekler hem de dedi. Nasıl diye sordum. Işıklar söndükten sonra aşçı aşağı iner. Gardiyanın yemeklerinden getirir. Leziz yemekler tatlısına kadar aşçı birinci sınıf. Gardiyan bu yüzden onu burada tutuyor. İki yemek bize kaça patlar? 10 sent. En fazla 15. O kadarcık mı? Daha fazla verirsen senin keriz olduğunu düşünecektir. Pekala, 15 sent. Taylor haber saldı. Ertesi gece ışıklar söndükten sonra aşçıyı beklerken tahta kurularını öldürdük tek tek. Aşçının iki leşi var. Çok azman ve tehlikelidir. İlk cinayetten 10 yıl yatmış. Çıkmış ve 2 gün sonra ikinci cinayetini işlemiş. Burası geçici bir hapishane ama iyi aşçı olduğu için gardiyan naklini geciktiriyor. Ayak sesleri duyduk. Aşçıydı gelen. Ayağa kalkıp parmaklıkların arasından yemekleri aldım. Masaya gidip döndüm. Gerçekten Azmando orospu çocuğu. 2 delişi vardı. 15 sent verdim ona. Sağ ol arkadaş. Yarın gece de geleyim mi? Her gece gel. Taylor'la masaya oturduk. Yemekler tabaklara konmuştu. Kahve sıcak ve lezzetli, rosta yumuşaktı. Püre, bezelye, çörek, tereyağı ve elma tatlısı. 5 yıldır böyle yememiştim. Aşçı geçen gün bir denizcinin ırzına geçti. Denizci yürüyemedi. Hastaneye kaldırdılar. Ağzıma püre doldurdum. Senin endişelenmene gerek yok ama. O kadar çirkinsin ki kimse sana bir şey yapmaz. Ben kendime birini bulmayı düşünüyordum daha çok. Göt oğlanlarını gösteririm sana. Kimi sahiplidir, kimi değildir. Yemek nefis. 2 çeşit göt oğlanı var burada. Oğlan gelenler ve içeride oğlanlaştırılanlar. Gelen göt oğlanları talebi karşılamadığından içerisi bir miktar üretmek zorunda kalır. Mantıklı. İçeride oğlanlaştırılanlar kafalarını aldıkları darbeler yüzünden biraz tuhaftırlar. Karşı koyarlar önce. Yok ya. Evet ama bakir ölmektense göt oğlanı olarak yaşamayı yeğlerler sonunda. Yemeğimizi bitirdik, ranzalarımıza uzandık ve tahta kuruları ile savaşarak uyumaya çalıştık. Her gün kazanıyordum barutta. Giderek daha büyük oynuyor, daha büyük kazanıyordum. Hapishane hayatı hoşuma gitmeye başlamıştı. Bir gün avluya çıkmamam söylendi bana. FBI'dan 2 kişi beni ziyaret ettiler. Birkaç soru sordular. Sonra biri... Seni araştırdık. Mahkemeye çıkman gerekmiyor. Askerlik şubesine götürüleceksin. Çürük çıkmazsan askersin. Çıkarsan özgürsün, dedi. Buradaki hayata alışmaya başlamıştım, dedim. Evet, iyi görünüyorsun. Stres yok, dedim. Kira yok, fatura yok, kadınlarla sorun yok, vergin yok, ehliyet yok. Ekmek elden, su gölden. Bu şekilde konuşmaya devam et. Görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Ha siktir, dedim. Şaka ediyordum. Bob Hope olduğumu farz edin. Bob Hope iyi bir Amerikalıdır. Ondaki para bende olsa ben de iyi bir Amerikalı olurdum. Ukalalığa devam etsen. Bayılırız senin gibilere. Sustum. Birinin elinde çanta vardı. Önce o çıktı. Peşinden de diğeri. Elimize kumanya torbalarını tutuşturup bir kamyona bindirdiler bizi. 20-25 kişiydik. Kahvaltı edeli sadece 1,5 saat olmuştu. Ama herkes kumanya torbasına girişmişti bile. Fena sayılmazdı. Salamlı sandviç, fıstık ezmesi ve çürük bir muz. Ben torbamdakileri dağıttım. Çok sessizdi herkes. Önlerine bakıyorlardı. Çoğu siyah ve kahverengi tenliydi. Ve hepsi iri. Sağlık muayenehanesinden geçtim. Psikiyatrı görmeye girdim. Harry Chinaski, evet, otur. Oturdum. Savaşa inanıyor musun? Hayır. Savaşa gitmeye hazır mısın? Evet. Baktı bana. Ben ayakkabılarıma baktım. Önündeki sayfalara baktı. Birkaç dakika sürdü. 4, 5, 6, 7 dakika. Sonra konuştu. Önümüzdeki çarşamba gecesi bir parti veriyorum. Doktorlar, avukatlar, sanatçılar, aktörler filan olacak. Senin entelektüel biri olduğunu seziyorum. Partime gelmeni istiyorum. Gelir misin? Hayır, yazmaya başladı. Durmadan yazıyordu. Benim hakkımda bu kadar bilgiyi nereden edinmişti acaba? Ben bu kadar çok şey bilmiyordum kendi hakkımda. Bıraktım yazsın, kayıtsızdım. Artık savaşta olmayacaktım ya. İstiyordum savaşı neredeyse. Aynı zamanda mutluydum da, yırtmış olmaktan. Onları aldattığımı düşünüyordum. Savaşa itirazım, birini öldürmek veya anlamsızca ölmekten kaynaklanmıyordu. Bunların önemi yoktu. Benim itirazım küçük bir odada açlık çekerek, ucuz şarap içerek, kendi isteğimle ve keyfimce delirme hakkımın elimden alınmasınaydı. Boru çalan biri tarafından uyandırılmak istemiyordum. Arkadaşlık edip çarşı izinlerinde birlikte içki içeceğim, ranzamda sırt üstü uzanıp gülünç olmayan, aşikar ve belden aşağı fıkralarını dinlemek zorunda kalacağım bir grup gürbüz, abaza Amerikan futbolu hastası, besili 31'ci, sevimli korkak pembe tenli, osurukçu Amerikalı ile aynı barakada yatmak istemiyordum. Askeriyenin insana batan battaniyelerini, üniformalarını ve insanlığını istemiyordum. Onlarla aynı yere sıçmak aynı yere işemek, aynı orospuyu paylaşmak istemiyordum. Ayak tırnaklarına bakmak veya eve yazdıkları mektupları okumak istemiyordum. Tek sıra yürürken önümde kıçlarını görmek istemiyordum. Arkadaşlık kurmak istemiyordum. Düşman edinmek istemiyordum. İstemiyordum işte. Ne onları ne de yollarını. Öldürmenin veya ölmenin fazlaca önemi yoktu. Beni soğuk rüzgarların estiği, kanalizasyon kahverengisine boyanmış bir tünelin tahta sırasında 2 saat bekletip saldılar ve dışarı çıktım kuzeye. Bir paket sigara alıp karşıma çıkan ilk bara girdim. Oturdum, sulu skoç söyledim. Paketin telefonunu açtım. Bir sigara çıkardım, yaktım. Bardağı elime alıp yarısını içtim. Sigaradan bir nefes çektim ve aynadaki yakışıklı yüze baktım. Tuhaf bir duyguydu dışarıda olmak. Dilediğin yöne yürüyebilmek tuhaftı. İş olsun diye kalkıp helaya gittim. İşedim. O korkunç bar helalarından biriydi. Zor tuttum kendimi kusmamak için. Dışarı çıktım. Müzik dolabına para attım. Ve son hit parçayı dinledim. Son hit parça, önceki hit parçalardan daha iyi değildi. Ritim var, ruh yok. Mozart, Bach ve B. Hala 5 çekerlerdi onlara. Barbut seanslarını özleyecektim. Yemekleri de. Bir içki daha söyledim. Etrafıma bakındım. Barda 5 erkek vardı ve tek kadın yoktu. Amerikan sokaklarına dönmüştüm. Ayrım sonu, sayfa 81.